19. Ayrım.
Eğer Cecilia Wenger'le bu ilk karşılaşmasına hoş bir şey denilebilirdiyse, Mikael'in Isabella Wenger'le ilk karşılaşması için başka bir şey söylemek gerekirdi. Harriet Wenger'in annesi şimdi 75'indeydi. Henrik Wenger'in söylediği gibi felaket şık bir kadındı. Bir parça Lauren Bacall'ın yaşlılığını andırıyordu. İnce yapılıydı. Mikael onunla bir sabah Susanna'nın yerine giderken karşılaşmıştı. Üzerinde siyah İran kürkü ve kürke uyan bir başlık vardı. Siyah bir bastona dayanarak yürüyen Isabella, yaşlı bir vampire benziyordu. Hala göz alıcı bir güzelliği vardı ama bir yılan kadar da zehirliydi. Belli ki şöyle bir gezintiye çıkmış, şimdi evine dönüyordu. Dört yol ağzından Mikael'e seslendi. ''Hey, genç adam, buraya gel.'' Bu emredici sesi duymamak imkansızdı. Mikael etrafına bakındıktan sonra sesin kendini çağırdığı sonucuna vardı ve kadına doğru yürüdü. ''Ben Isabella Wenger.'' dedi. ''Merhaba, Mikael Blomqvist.'' Isabella, Mikael'in uzattığı eli havada bıraktı. ''Bizim aile sorunlarımıza burnunu sokan tip sen misin?'' ''Aile hakkında yazacağı kitaba yardımcı olmak için Henrik Wenger'le anlaşan tip benim. Ailemizin işleri seni ilgilendirmez.'' ''Hangisi? Henrik Wenger'in benimle sözleşme yapması mı? Yoksa benim bu sözleşmeyi kabul etmem mi? İlk söylediğim Henrik'in sorunu. İkinci de benim bileceğim bir şey.'' ''Ne demek istediğimi çok iyi anladım. İnsanların benim hayatıma burnunu sokmasından hoşlanmam.'' ''Tamam, senin hayatına burnumu sokmayacağım. Diğer sorunu da artık Henrik'le halledersin.'' Isabella birden bastonu ortasından tutarak havaya kaldırdı ve sapını Mikael'in göğsüne dayadı. Zayıf bir dokunuştu ama Mikael şaşkınlıkla bir adım geriledi. ''Benden uzak dur.'' diyen Isabella topuklarının üzerinde döndü ve evine doğru yürüdü. Mikael bir çizgi roman kahramanıyla karşılaşmış gibiydi. Bakışlarını kaldırdığında çalışma odasının penceresinden Henrik Wenger'in onları izlediğini gördü. Henrik elindeki kahve fincanını alaycı bir ifadeyle şerefe der gibi kaldırdı. Mikael iki elini yanlarına sarkıttı, başını salladı ve kahveye doğru yürüdü. Orada bulunduğu bir aylık sürede Mikael adadan yalnızca bir günlüğüne ayrıldı. Dirk Frode'den ödünç aldığı Mercedes'le. Karla kaplı tarlaların arasından geçen yoldan Siljan Körfezi'ne cinayet masası komiseri Gustav Morel'le bir akşam yemeği için buluşmaya gitti. Yolculuk boyunca soruşturma tutanaklarından hareketle kafasında Morel'in resmini çizmeye çalışan Mikael, yavaş hareket eden, hareketlerinden de yavaş konuşan sırım gibi bir yaşlıyla karşılaştı. Noel defterinde Morel için hazırladığı 10 soru vardı. Bu soruları araştırma tutanaklarını okurken hazırlamıştı. Morel, Mikael'in sorduğu her soruya didaktik cevaplar verdi. Bir süre sonra not defterini bir kenara bırakan Mikael, bu soruların emekli komiserle buluşmak için yalnızca bir bahane olduğunu söyledi. Asıl niyetinin onunla biraz sohbet etmek ve yalnızca bir sorunun cevabını almak olduğunu söyledi. Soruşturma tutanağına koymadığı ya da kağıda dökmediği ve şimdi kendisiyle paylaşabileceği bir şey var mıydı? Tıpkı Henrik Wenger gibi Morel de 36 yıl boyunca Harriet'in kaybolması konusuna kafa yormuş olduğundan Mikael bir dirençle karşılaşacağını bekliyordu. Öyle ya, bir yeni yetme gelmiş ve Morel'in bile içinde kaybolduğu çalılıklarda dolaşmaya başlamıştı. Ama Morel'de düşmanca tutumun kırıntısı bile yoktu. Cevap vermeden önce piposunu özenle doldurup yaktı. ''Tabii düşündüğüm bazı şeyler var ama o kadar zayıf ve kaygan ki nasıl formüle edeceğimi bilemiyorum.'' ''Sence Harriet'e ne oldu?'' ''Bana göre öldürüldü. Bu konuda Henrik'le hemfikirim. Akla uygun tek açıklama bu. Ama nedenini asla anlayamadık. Bence özel bir nedenle öldürüldü, yani bir çılgınlık anı ya da tecavüz girişimi gibi bir şey değil. Eğer nedeni bulabilseydik, kimin öldürdüğünü de ortaya çıkartabilirdik.'' Morel bir süre düşündü. ''Cinayet aniden işlenmiş olabilir.'' ''Demek istediğim, katil köprüdeki kazanın yarattığı kargaşadan yararlanmış olabilir. Cesedi saklamış ve bir fırsatını bulduğunda da biz kızı ararken başka bir yere götürmüş olabilir. Öyleyse soğukkanlı bir katille karşı karşıyayız demektir. Bir ayrıntı var. Harriet, Henrik'in odasına gelmiş ve onunla konuşmak istediğini söylemiş. Üzerine düşündüğümde bu bana tuhaf, çok tuhaf geldi. Harriet, Henrik'in etrafında bir sürü akrabanın olduğunu biliyordu. Benim görüşüme göre birini tehdit etmek istedi. Bildiği şey her neydiyse Henrik'e anlatabileceğini ima etti ve katil bunu ciddiye aldı. O gün Henrik'in başına toplanmış bir sürü akraba vardı. Odada Henrik'in dışında 4 kişi daha varmış. Kardeşi Greger, kuzeninin oğlu Magnus Sjogren, Harald'ın oğlu Birger ve kızı Cecilia. Ama bunun bir anlamı yok. Düşün ki Harriet birinin şirketin paralarını zimmetine geçirdiğini keşfetti. Yalnızca bir varsayım. Bunu aylardır biliyordu. Ve hatta bu kişiyle birkaç defa bu konuda tartıştı. Ona baskı yapmayı denemiş ya da ona acımış olabilir ama adam Harriet'in kendisini ele verip vermeyeceğinden emin değildir. Harriet artık bunu anlatmaya karar vermiş ve adama da söylemiştir. Çaresiz kalan adam da onu öldürmüştür. Adam sözcüğünü kullanıyorsun. İstatistiklere göre katillerin çoğu erkek ama tabii Wanger sülalesinde bir sürü elin maşalı cadaloz da var. Isabella ile karşılaştım. Cadalozlardan biri de o ama başkaları da var. Cecilia Wanger'in de pençeleri keskindir. Sara Yogren ile karşılaştın mı? Mikael başıyla onayladı. Sofia Wanger'in kızı, Henrik'in kuzenlerinden biri, çok itici ve acımasız bir kadından bahsediyoruz. Malmö'de oturuyor ama Harriet'i öldürmesi için bir neden bulamadım. Evet, sorun şu ki ne kadar ince eleyip sık dokusak da cinayet nedenini bulamadık. En önemlisi bu. Eğer cinayet nedenini bulursak kimin işlediğini ve nasıl işlediğini de buluruz. Bu olayın çözülmesi için çok emek sarf ettin. İzini sürmediğin bir şey kaldı mı? Gustav Morel başını iki yana salladı. Yok. Hayır, Mikael. Bu olaya sonsuz zaman harcadım ve izini sürmediğim hiçbir şey kalmadı. Hatta terfi ettirilip Hedestad'dan taşındıktan sonra bile bu olayla ilgilendim. Taşınmak? Evet, ben Hedestad'lıyım. 1963-68 arası orada çalıştım. Ardından komiserliğe terfi ettim ve kariyerimin geri kalan bölümünü Gavle'de tamamladım ama Gavle'deyken bile Harriet olayının izini sürüyordum. Bunun arkasında Henrik Wanger'in olduğunu tahmin edebilirim. Tamam, o da var ama yalnızca o değil. Harriet olayının sırrı beni hala cezbediyor. Demek istediğim, işte böyle bir şey. Her polisin çözülmemiş bir davası vardır. Hedestad'da olduğum günlerde yaşlı meslektaşlarımın Rebecca olayından nasıl bahsettiklerini duyardım. Özellikle Torstensson adlı bir polis memuru, öleli çok oluyor, bu olayın peşini yıllarca bırakmamıştı. Boş zamanları ve tatillerde bile her fırsatta olay hakkındaki dosyaları indirir ve düşünmeye başlardı. O da mı kayıp kız vakasıydı? Komiser Morel bir süre ne sorduğunu anlamamış gibi baktıktan sonra gülümsedi. Mikael'in iki olay arasında bir bağ aradığını fark etmişti. Hayır. Bunu aklından geçen nedenle anlatmadım. Bir polisin ruh dünyasını anlayasın diye anlattım. Rebecca olayı Harriet dünyaya gelmeden çok önce yaşandı ve uzun yıllar önce zaman aşımına uğradı. 1940 yılında Hedestad'da bir kadına tecavüz edildi ve öldürüldü. Bu tür olaylara sık rastlanılırdı. Her polis meslek yaşamı boyunca bu türde bir olaya rastlar ama demek istediğim insana yapışıp derisinin içine işleyen bazı olaylar vardır. Bu kız vahşice öldürülmüştü. Katil kızı bağlamış ve başını kor halindeki kömürlerin içine sokmuştu. Kim bilir zavallı kız ölmeden önce ne kadar acı çekmişti. Tanrı belasını versin. Evet, çok sadistçeydi. Olay yerine giden ilk polis memuru zavallı Torstensson'du ve bu olay çözülemedi. Stockholm'den destek almasına rağmen çözülemedi. Ve Torstensson bu olayı hiç unutamadı. Anlıyorum. Harriet de benim Rebecca'm. Ama onun nasıl öldürüldüğünü bile bilmiyoruz. Teknik olarak bir cinayet işlenmiş olduğunu bile ispat edemeyiz ama bu olayı hiç unutamadım. bir süre düşündü. Cinayet masası polisleri dünyanın en yalnız insanlarıdır. Kurbanın arkadaşları çok üzülürler ama er ya da geç birkaç hafta ya da birkaç ayda tekrar gündelik hayatlarına dönerler. Kurbanın en yakın akrabaları için bu süre daha uzun olsa da onlar da acının üstesinden gelebilirler. Yaşam devam eder ama çözülmemiş bir cinayet insanın içini kemirir. En sonunda kurbanı düşünen, kurban için adaletin yerini bulmasını isteyen tek bir insan kalır. Cinayet soruşturmasını yürüten polis memuru. Hedbi adasında yaşayan Wanger sülalesinden 3 kişi daha vardı. Bunlardan biri Henrik'in 3 numaralı kardeşi Gregor'in oğlu Alexander'dı. 1900'lü yılların başlarından kalma yeni restore edilmiş ahşap bir binada oturuyordu. Henrik, Alexander'ın şimdi Batı Hint adasında olduğunu söylemişti. Orada en sevdiği işi yapıyor, denizde yelken açıyor ve her türlü didişmeden uzak zaman öldürüyordu. Mikael, Henrik'in bu çocuk hakkında fazla konuşmamasından Alexander'ın sorumlu biri olduğu sonucunu çıkartmıştı. Yalnızca Harriet kaybolduğunda bu çocuğun 20 yaşında ve adada olduğunu söylemekle yetinmişti. Alexander'ın annesi Gregor Wanger'in dul eşi 80 yaşındaki Gerda da adada yaşıyordu, hastaydı ve genellikle yataktaydı. Adada yaşayan 3. aile üyesi Harold Wanger'di. Adadaki ilk ayında Mikael bu ırk biyoloğunun gölgesini bile görmemişti. Mikael'in en yakın komşusu olan Harold Wanger'in evi, pencerelerindeki hiç açılmayan koyu renk perdeleriyle kasvetli, uğursuz bir görünüme sahipti. Mikael, bu evin önünden geçtiği birkaç seferde perdelerin bir parça kımıldadığını hissetmiş, bir gecede geç bir vakit yatağa gitmeye hazırlanırken, Harold'un evinin üst katlarındaki bir odasının biraz aralık olan perdesinden ışık sızdığını görmüştü. Mikael karanlıkta mutfak penceresinin önüne dikilmiş, 20 dakika boyunca büyülenmiş gibi o ışığı seyretmiş, sonra titreyerek yatağına girmişti. Ertesi sabah perde iyice kapatılmıştı. Harold Wanger görünmez adam gibiydi ama bedeni ortalarda olmasa da köydeki hayatların bir kısmına damgasına vurmuş olan ruhu hep hissediliyordu. Mikael'in hayal dünyasında Harold, perdelerin arkasına saklanmış, etrafı gözleyen ve kapandığı delikte kendini mistik şeylere adamış, kötülük dolu bir gollum olarak şekilleniyordu. Harold Wanger'i günde bir kez ev yardımı servisinden biri ziyaret ediyordu. Bu, köyün diğer tarafında oturan yaşlı bir kadındı. Harold, bahçede biriken karların temizlenmesine müsaade etmediği için, kadın elinde yiyecek torbalarıyla karlara bata çıka kapıya ulaşabiliyordu. Mikael, karların niçin temizlenmediğini sorduğunda, Kahya Gunnar Nilsson başını iki yana sallamıştı. O hiç değilse kapının önündeki karları küremeyi önermişti ama Harold hiç kimsenin bahçesine adım atmasını istemiyordu. Harold Wanger'in Hedeby'ye döndüğü ilk kış, Gunnar Nilsson diğer bütün evlerin girişindeki karları temizlediği gibi, Harold'un bahçesindeki karları da temizlemek için traktörle bahçe girişine gelmişti. Ama bunu gören Harold Wanger hemen dışarı fırlamış ve bağırıp çağırarak Nisson'u uzaklaştırmıştı. Daha da kötüsü, Gunnar Nisson, Mikael'in evinin önündeki karları da kaldıramıyordu çünkü bahçe kapısı traktörün giremeyeceği kadar dardı. Ocak ayının ortasında Mikael avukatından 3 aylık cezasını çekmek için ne zaman cezaevine girmesi gerektiğini araştırmasını istemişti. Bu sorundan en kısa zamanda kurtulmak istiyordu. Cezaevine girmenin sandığından da kolay olduğunu öğrendi. Ceza aldıktan birkaç hafta sonra karar onanmış ve 17 Mart'ta Östersund'daki Ruhlaker cezaevinin kapısında olması istenmişti. Burası hafif suçluların kaldığı yere açık bir cezaeviydi. Mikael'in avukatı cezanın biraz indirilebileceğini de söylemişti. Mikael bu haberi pek de coşkuyla karşılamamış, iyi demekle yetinmişti. Sonra mutfak masasının başına oturmuş, arada bir ortaya çıkıp geceyi Mikael'in evinde geçiren kahverengi çizgili kediyi okşamıştı. Yolun karşısında oturan Helen Nilsson, kedinin adının Tjorven olduğunu söylemişti. Kimseye ait değildi ve canının istediği yere gidiyordu. Mikael işvereniyle neredeyse her akşam buluşuyordu. Bazen kısa bir konuşmayla yetiniyor, bazen de saatlerce oturup Harriet Wanger'in kaybolmasına ilişkin muhtemel bütün ayrıntıları tartışıyorlardı. Genellikle Mikael bir teori ortaya atıyor, Harriet Wanger de bu teoriyi çürütüyordu. Mikael üstlendiği işler arasına bir mesafe koymaya çalışıyordu ama bazen kendini Harriet olayının gizine kapılmaktan alıkoyamıyordu. Erika'ya Hans Erik Wennerström'e karşı bir mücadele stratejisi geliştirme sözü vermişti. Ama Hedeby'yi de geçirdiği ilk ayda onu mahkemeye götüren dosyaların kapağını bile açmamış. Aksine bu sorundan uzak durmuştu. Wennerström ve içine düşmüş olduğu durumu düşündüğü her seferinde derin bir karamsarlığa kapılan Mikael'in neredeyse bedeninden bütün gücü çekiliyordu. Sakin bir kafayla düşündüğü bazı anlarda kendisinin de Henrik gibi çılgınlaşıp çılgınlaşmayacağını merak ediyordu. Mesleki kariyeri İskambil'den şato gibi çökmüş ve çareyi bir hayalet avlamak için küçük bir köye sığınmakta bulmuştu. Ayrıca Erika'yı da çok özlüyordu. Henrik Wanger, araştırma ortağını belli etmediği bir endişeyle izliyordu. Blomqvist'in bazen dengesini kaybettiğinin farkındaydı. Ocak sonlarında yaşlı adam kendini de şaşırtan bir karar verdi. Telefon ahizesini kaldırdı ve Stockholm'u aradı. 20 dakikalık konuşmanın önemli bir bölümü Mikael Blomqvist üzerineydi. Erika'nın öfkesinin dinmesi neredeyse bir ayı buldu. Ocak ayının son akşamlarından birinde saat 8.30'da Mikael'i aradı. ''Gerçekten de orada kalmak istiyorsun.'' dedi selam yerine. Mikael için bu telefon öylesine şaşırtıcıydı ki önce ne diyeceğini bilemedi, sonra gülümsedi ve battaniyesine sıkıca sarındı. ''Merhaba Ricky, bence sen de denemelisin.'' ''Niçin? Tanrı'nın başıboş bıraktığı bir yerde yaşamanın neresi güzel?'' ''Biraz önce dişlerimi buz suyuyla fırçaladım, dolgularım sızlıyor. Beter ol ama Stockholm de buz gibi.'' ''Anlat.'' Sürekli reklam veren müşterilerimizin 1/3'ünü kaybettik. Hiç kimse açık konuşmuyor ama biliyorum. Gemiyi terk eden o farelerin bir listesini yapıyorum. Bir gün ipliklerini pazara çıkartacağız. Mike, yaptığım hesaplara göre eğer yeni reklam müşterileri bulamazsak ancak sonbahara kadar dayanabiliriz. Kısaca durumumuz bu. Her şey değişecek. Erika telefonun diğer ucunda yorgun bir kahkaha attı. Oturduğun o cehennemden konuşması kolay. Erika susmuştu. Erika ben. Biliyorum. Emens gotta do what emens gotta do and all that crap. Parantez içinde. Bir adam ne yapması gerekiyorsa onu yapar. Gerisi hikaye. Bir şey demen gerekmez. Biraz orospuluk yapıp telefonlarına cevap vermediğim için beni affet. Yeniden başlayamaz mıyız? Seni ziyaret etmeye gelebilir miyim? Ne zaman istersen. Kurtlar için yanıma tüfek almalı mıyım? Gerek yok. Birkaç kızak köpeği kiralarız. Ne zaman geliyorsun? Cuma akşamına ne dersin? Mikael için hayat birdenbire sonsuz bir ışığa boğulmuştu. Giriş kapısının önündeki dar bir alan hesaba katılmazsa bütün bahçe neredeyse 1 metre karla kaplıydı. Mikael uzun süre kar küreğini endişeli gözlerle inceledikten sonra Gunnar Nilsson'a gidip ziyareti boyunca Erika'nın BMW'sini onların garajına park edip edemeyeceklerini sordu. Nilsson sorun olmadığını söyledi. Garajlarında 2 arabalık yer vardı. Ayrıca motor ısıtıcılarını da kullanabilirlerdi. Öğleden sonra yola çıkan Erika, akşam saat 6 civarında Hedestad'a ulaşmıştı. Birkaç saniye birbirlerini inceledikten sonra uzun süre kucaklaştılar. Karanlık çöktüğünden kilisenin aydınlatılan cephesinden başka bir yer görünmüyordu. Konsum ve Susanna'nın yeri kapanmak üzereydi. Aceleyle eve gittiler. Mikael akşam yemeği hazırlarken etrafı karıştıran Erika, 1950'li yıllardan kalan Record Magazinet dergileri hakkında yorum yaptıktan sonra çalışma odasına geçmiş ve masanın üzerinde yığılı duran dosyalara gömülmüştü. Yemekte kuzu pirzolası, mayonez soslu patates ve kırmızı şarap vardı. Mikael, milenyum konusunu açmak istedi ama Erika'nın şimdi bunu konuşmaya pek isteği yoktu. Bunun yerine iki saat boyunca Mikael'in nasıl olduğu ve ne yaptığı konuşuldu. Daha sonra yatağın iki kişiyi alabilecek kadar büyük olup olmadığını kontrol ettiler. Lisbeth Salander'in avukat Nils Bjurman'la cuma günü yapacağı üçüncü görüşmenin saati değiştirilip 5'e alınmıştı. Salander bir önceki görüşme saatinde avukat bürosuna geldiğinde onu misk kokulu parfüm sürmüş 50 yaşlarındaki sekreter kadın karşılamıştı. Salander saat 5'te geri geldiğinde Bjurman'dan hafif bir içki kokusu yayılıyordu. Eliyle Salander'e oturmasını işaret etmiş, onun oradaki varlığını tekrar keşfedene kadar dalgın bir ifadeyle önündeki kağıtları karıştırmıştı. Yeni bir sorgu daha başlamıştı. Bu defa sorgulanan şey Salander'in cinsel hayatıydı. Salander bunun kesinlikle özel hayatına ait olduğuna inanıyor ve kimseyle tartışmayı düşünmüyordu. Daha sonra aralarında geçen konuşmayı tarttığında yanlış davrandığını anlayacaktı. Önce sessizce oturmuş ve soruları yanıtlamaktan kaçınmıştı. Bjurman, onun bu çekingenliğini utangaçlığına, gerizekalılığına ya da saklayacak bir şey olduğuna yormuş ve cevap vermesi için sıkıştırmıştı. Avukatın pes etmeye hiç niyetli olmadığını anlayan Salander, psikolojik profiline uygun düşeceğini hesapladığı saf ve tutarsız cevaplar vermişti. Magnus'tan bahsetmiş, kendisiyle aynı yaşta bir bilgisayar programcısı olduğunu, kendisine centilmence davrandığını, arada bir sinemaya ve arada bir de yatağa gittiklerini anlatmıştı. Magnus, onun o anda hayal dünyasında yarattığı bir figürdü ama Bjurman, kızın cinsel haritasını çıkartmak için bunu bir fırsat olarak görmüş ve sorularını sıralamaya başlamıştı. Ne kadar sık seks yapıyorsunuz? Arada bir. İnisiyatifi kim ele alıyor, sen mi yoksa o mu? Ben. Kondom kullanıyor musunuz? Tabii, Hivi duymuştu. En sevdiğin pozisyon ne? Sanırım sırt üstü uzanmak. Oral seksten hoşlanıyor musun? Dur biraz. Hiç anal seks yaptınız mı? Hayır, arkadan dizilmenin hiç de hoş olmadığını düşünüyorum ama bu lanet olası soruların anlamı ne? Bjurman'a karşı ilk defa kontrolü elden kaçırıyordu. Soruları cevaplarken duygularını ele vermesinden kaçınmak için gözlerini yere çevirmişti. Başını kaldırıp Bjurman'a baktığında yazı masasının arkasında sırıttığını gördü. Lisbeth Salander hayatının dramatik bir dönüm noktasında olduğunu anlamıştı. Avukatın bürosunu iğrenerek terk etti. Bu tür şeylere hazır değildi. Pangren asla bu tür sorular sormazdı ama eğer Salander'in kafasına bir şey takılırsa ona her zaman ulaşabilirdi. Bu da çok nadir olurdu. Bjurman, Serious Pain in the East ve Salander'e göre major problem olma yolundaydı.